Ayrım 46, Geri Sayım, Robert Ludlum, sayfa 495. 35. Bölüm. Korsika sahiline kadar 21 bin metre yükseklikte uçtular. Solenzara'ya vardıkları zaman Luther 36 bin metreye yükseldi. Çok gelişmiş teleskobik fotoğraf makinesi uçağın kapı tarafında yere monte edilmişti. Harita koordinatlarına 2 dakika sonra geliyoruz dedi Considine hoparlörden. Hazır mısınız? Her şey hazır diye yanıt verdi kameranın başındaki Schofield. Kamera her yarım saniyede bir fotoğraf çekerken aynı zamanda 3 metrelik ekranıyla yeri 1000 kat büyütüyordu. 2 dakika sonra Luther yeniden konuştu. Antenlerinizi çalıştırıp ayarlarını kontrol edin, tasfiye. Bunu daha önce yaptığını anlıyorum Teğmen dedi Price boynundaki mikrofona. Doğru anlıyorsun casus. Buna Irak geçişi denir. Çok rahatlatıcı bir görev. ''Aman tanrım!'' diye bağırdı Brandon ekrana bakarak. ''Şuraya bak! Cam! Şu ağaçların 2 mil değil, yalnızca 50 metre uzakta olduklarını sanırsın!'' ''Hedef yaklaşıyor!'' diye bağırdı Considine. ''İyi şanslar bombardımancılar!'' ''İşte!'' diye bağırdı Schofield. ''Ama değil, bu o harabe değil. Togazi ile ben doğru tahmin ettik. Şato yeniden inşa edilmiş. Dönüp bir daha geç Luther!'' ''Hazır!'' dedi pilot uçak sola doğru dönerken. 3. 4. ve 5. geçişlerinde Matarese arazisinde değişik zamanlarda toplam 5 kişi gördüler. İkisi kadındı. Adamlardan biri bahçıvana benziyordu ve diğer ikisi bir otomobile biniyordu. Bu kadarı yeter dedi Beowulf Agathe. İkinci aşamaya geçiyoruz Luther. Bulabilecek misin? Havalanmadan önce buldum yaşlı casus. Senatoza havaalanına indiklerinde Schofield ile Bryce malzeme sandıklarını açıp içindekileri aralarında bölüştüler. Bray Considine'a kamuflaj kıyafeti, palaska ve susturuculu bir tabanca attı. ''Ne için bunlar?'' diye sordu pilot. ''Benim etiketsiz yeni giysilerim var.'' ''Yardıma ihtiyacımız olabilir diye ancak olağanüstü durumlarda.'' ''Havada değilsem olağanüstü durumlardan hoşlanmam. Ben gökyüzünde savaşırım.'' ''Böyle bir şeyin gerekeceğini sanmıyorum. Yine de küçük bir Fransız komando birliğinin gelmesi ihtimaline karşı.'' ''Fransız komandolar!'' diye bağırdı Luther. ''Siz beyaz adamlar bu zenciyle dalga geçiyorsunuz.'' ''Hayır, hayır Teğmen, yanlış anladın. Buradan Porto Vecchio'ya yalnızca bir yol var. Eğer çağrılırlarsa onları yarı yolda karşılayıp emirleri vereceğim. Sen de komando kıyafeti içinde olursan kendilerini daha güvende hissederler.'' diye.
''Ben kendimi güvende hissetmeyeceğim.''
''Pensacola Luther, Pensacola!'' dedi Cam alçak sesle.
''Bunun bir vaat mi yoksa bir albatros mu olduğunu bilmiyorum.'' ''Çok akıllı bir genç.'' dedi Schofield. ''Haydi çocuklar üstünüzü değiştirin.''
Küçük kuleden trafik kontrol görevlisi yaklaşırken Brandon ile Price tam gerilla kıyafetleri içinde, Considine ise palaskalı kamuflaj kıyafetiyle yarı utangaç bir halde uçağın yanında duruyorlardı.
''Senatoza'ya hoş geldiniz.'' dedi görevli. ''Sizi hiç görmedim. Operasyonunuza devam edin. Mürettebatımız uçağınızı ağla örtecek.''
''Bu gerekli mi?'' diye sordu Luther.
''Londra'dan emir, devam edin. Yeni emirler alıncaya kadar alan kapalı olacak.''
''İyi'' dedi Schofield. ''Telsizin yanından ayrılma Teğmen. Temaslı olacağız.''
''Tamam.''
Bray ile Cameron tepelerin arasındaki havaalanından inen yolda yürümeye başladılar. Sabahın geç bir saatiydi. Kaldırımın kenarında yürürlerken bir insan ya da araç gördükleri anda yandaki ormana koşmaya hazırdılar. Bunu 2 kez yapmaları gerekti. Birincisinde uzaktan eski gri bir Renault geliyordu. Ağaçların arasından baktıklarında arabanın içinde 30 yaşlarında bir çift olduğunu gördüler. Çiftin hararetli bir tartışma içinde olduğunu fark ettiler. İkincisinde arkalarından sesler geldiğini duyunca şaşırarak ormana koştular. Ama gelenlerin koşudan dönen gürültücü gençler olduğunu görerek rahatladılar. Gençler uzaklaştıktan sonra Schofield ile Price yeniden yolun kenarına dönüp adımlarını hızlandırdı. Birkaç dakika sonra yolda dik inen bir yokuşa geldiler. Yolun karşısındaki tepede Matarese baronunun restore edilmiş şatosu vardı.
''Bundan sonra ayrı gideceğiz, kabul mü?'' dedi Beowulf Agathe.
''En iyisi bu görünüyor.'' dedi Cameron. ''Ben sağa gidiyorum, sen de sola.''
İkimiz de ormanın içinden.
Tabii yoldan değil.
Gidelim.
Price yolun karşısına geçip Porto Vecchio ormanına girerken Schofield da sol taraftaki ağaçların içinde gözden kayboldu. Kendilerini ağaçlarla tropikal asmaların birbirine girdiği zor geçilir dik bayırlarda buldular. Yerler Korsika yağmurları yüzünden yumuşacıktı. Zorlu yürüyüş küçük vadinin sonraki tepesini çıkarken de aynı derecede güçlü. Telsizlerini denemişler ve açık frekanslarda kalmışlardı.
Kem diye fısıldadı Brandon telsizden.
Evet.
Hazırlıklı ol. Senin tarafında da aynıysa 2,5-3 metre yüksekliğinde dikenli tellerden bir duvara rastlayacaksın.
Görüyorum dedi Price. Yukarısında kırpışan bir ışık var. Metalden yansıyan güneş ışığı gibi.
Evet, burada da aynı.
Doğrusu tel makaslarından söz ettiğinde gülmüştüm. Ön araştırmamı.
Hayır, Paravacini'nin haritalarından arazinin ormanla çevrili olduğunu biliyorduk. Bu elektrikli çit ya da alarm ihtimalini ortadan kaldırıyordu. Çünkü küçük hayvanlar ve kuşlar onları her dakika harekete geçirir. Geriye kalan tek önlem vardı tel. Unutma, alttan başlayıp halkalar halinde keserek geçebileceğin kadar bir delik açacaksın.
Teşekkür ederim anne.
Telden içeriye girdikten sonra telsizle konuşarak Cameron'ın tarafındaki ormanda buluşmaya karar verdiler. Malikanenin bakımlı çimenliğinden biraz uzaktaki sık çalıların arasından emekleyerek geçip buluştular.
Öğle güneşi çok kızgın diye fısıldadı Brandon, burada bir de.
Dur dedi Cameron, bak.
Sık ağaçların ötesindeki araba yolunun gittiği kocaman bronz kapıda bir adam belirmişti. Hemen elini cebine atıp bir paket sigara çıkardı, diğer cebinden de çakmak çıkarıp sigarasını yaktı ve derin bir nefes çekti. Biraz sonra üniformalı bir hizmetçi çıkıp adamın yanına geldi. Kadın da dantelli göğüs cebinden sigarasını çıkarıp yakarken adam kadının göğüslerini okşadı. Kadın da bir yandan kıkırdayarak elini adamın bacak arasına attı.
Matarezelerde oyun ve eğlence var diye fısıldadı Price.
Sigara içmek için dışarıya çıkmak zorundalar.
Anlamadım.
Geoff'un araştırmalarından Matarezenin büyük bir sigara düşmanı olduğunu biliyoruz. Oradaydım. Kaitsergraht'ta hiç kül tablosu gördün mü? Pipo, puro, sigara yasaktı.
Adam hasta.
Bir nedeni var, solunum yolları ile ilgili ciddi bir hastalığı olduğu için Amsterdam'da bir doktor onu tedavi etmiş. O burada Kem, sezgilerim yanılmıyor.
Londra'yı aramadan önce bunu öğrensek iyi olacak.
Eğer arayacaksak.
Bray, kahramanlık yapmanın zamanı ve yeri değil.
Ben kahraman değilim, kahramanlardan nefret ederim. Onlar insanları öldürtürler.
Öyleyse neden söz ediyorsun?
''Buraya gelme nedenimizden söz ediyorum.'' diye yanıt verdi Schofield. Bakışları ağaçların ötesindeki yuvarlak araba yolundaydı. Matarazen'i durdurabilmek için ne yaptığını ve işin içinde kimlerin olduğunu söyleyecek her ne varsa onu bulmaya geldik. Eğer geç kalmadıysak.
Geoff ile Döksiyon büroyu dışarıda bırakmaya ne gerek var diye bastırdı Cameron.
30 yıl kadar öncesine dönmek zorundayım diye yanıt verdi Brandon.
Düşünceli bir ifadeyle fısıldayarak konuşuyordu.
Boston dışındaki Appletown malikanesi. Doğru arazideki ilk patlamaları ben başlattım. Ama kıyamet kopup yağmur altında cesetler ateş böcekleri gibi düştükten sonra içerideki yangınları başlatan başka patlamalar oldu. Matarazzi reisleri bütün dosyaların, sözleşmelerin ve evrakların yok olmasını sağlamak için içerisini kundakladılar. Yakarak yok etmenin Matarazzi'nin bir yöntemi olduğu açık.
Akdeniz'deki yangınlar dedi Price fısıltıyla iki hizmetkar araba yolunda onlara doğru yürürlerken.
Bunun ne anlama geldiğini merak ediyorum.
Şşşt! Hizmetkarlar birbirlerini kabaca okşayarak 3 metre kadar yakına geldiler. Daha sonra yoldaki virajı dönüp güneye doğru ilerlediler. Artık birbirlerini neredeyse soyuyorlardı.
Eğer gece olsaydı diye fısıldadı Schofield, onları yakalayıp içeride kim olduğunu öğrenirdik.
Gece olmadığına göre ne yapacağız?
Havaalanına dönüp geceyi bekleyeceğiz.
Aman Tanrım!
Hava kararıncaya kadar burada böcekler ve yılanlarla birlikte yatmayı mı tercih edersin?
Gidelim dedi Price.
Senatoza havaalanına döndüklerinde Luther'ı yer seviyesindeki kulede buldular. Baş telsizcinin yanında bir koltukta uyuyordu. Odanın diğer yanında trafik kontrol görevlisi ekipmanının başında dergi okuyordu.
Luther,
Cameron Considine'ı sarstı. Pilot gözlerini açtı. Döndünüz, ne oldu?
Sana dışarıda anlatacağız dedi Beowulf Agathe. Biraz yürüyelim.
Pistin etrafındaki çim alanda yürürlerken Schofield ile Brandon, Luther'a Porto Vecchio'da ne bulduklarını ve hala neleri bilmediklerini anlattılar.
Yardıma ihtiyacınız olduğu anlaşılıyor dedi Considine. O Fransız komandolarının gelmesi için.
Hayır diye sözünü kesti Brandon. Çünkü geceleri ne gibi önlemler aldıklarını bilmiyoruz. Gündüz gitmeyeceğiz. Şimdilik yardım istemiyoruz. Belki de hiç istemeyeceğiz.
Neden?
Çünkü Teğmen buraya inen bir jet, özellikle üniformalı komandolarla dolu bir jetin geldiği haberi bölgede orman yangını gibi yayılır. Matarese'yi tanırım. Civardakilere böyle bilgiler için para verir.
Onları çağırmayı hiçbir zaman düşünmedin değil mi diye sordu Price öfkeyle.
Komandoların orada olduklarını bilmek Waters'ı mutlu etti ve onlara gerçekten ihtiyacımız olursa her an çağırabilirim. Gece biz içeri girdikten sonra...
Aman ne iyi diye bağırdı Cameron.
At çalındıktan sonra ahırın kapısını kilitlemek. Nedir bu? İntihar operasyonu mu? İki kişilik kamikaze saldırısı mı?
Yapma delikanlı, bundan daha iyi durumdayız. Beni yine şaşırtıyorsunuz dedi Luther. Bir grup orman askeri hazır beklediği halde onları kullanmayacak mısınız? Tanrı aşkına neden?
Çağırırsak altın madenini kaybedeceğimizden korkuyor.
Ne altını?
İhtiyacımız olan bilgi. Bray belki de haklı. Aptalca bir tek hareketimizle Matarazen bilgiyi yok etmek için emir verir. Sonra ne olacağını, nereden kimin geleceğini bilemeyiz.
Benden daha iyi anlattın dedi Schofield. Artık Cam'le ben biraz uyusak iyi olur. Bütün gece uyanık kalacağız. Son iki gün onun için zaten yorucu oldu.
Kabul dedi Price ama nerede?
Pistin sol tarafında pilotlarla mürettebatın kullandığı bir kulübe var. Orada yatabiliriz.
Ben de Cam kadar yorgunum ama uçağı bırakmayacağım.
Kulede uyurken bıraktın dedi Price.
Hayır bırakmadım. Ağa 5-6 tane ağır alet bağladım. Eğer biri ağı kaldırmaya kalkışsaydı çıkacak gürültü yerin 7 kat dibindeki köstebekleri bile uyandırırdı. Hemen dışarıya fırlayıp ateş etmeye hazırdım.
Adamın imkanları var dedi Brandon onları kulübeye doğru götürürken. Lanet olsun neredeydin diye bağırdı Jameson Fowler telefonda.
Kent dışındaydım diye yanıt verdi avukat Stuart Nichols ürkekçe.
Bunu yutmam. Bir anda Whitehead'e ya da sana ulaşamaz oluyorum. Ve Walburg'un telesekreteri onun kent dışında olduğunu söylüyor. Nedir bu kent dışı numarası? Yalnızca size ait bir yer mi?
Mantıklı ol Jameson. Hepimizin bir özel hayatı var.
Kendin gibi konuşmuyorsun. Bir şeyler dönüyor ve neler olduğunu bilmek istiyorum.
Senin için iyi olmazdı. Söylemeyeceğim.
Evet, tamam öyleyse. Walburg nerede? Washington'da mı?
Philadelphia'da yaşadığını biliyorsun. Neden Washington diyorsun?
Şöyle söyleyelim diye başladı Fowler oteldeki odasında terleyerek. Duyduğum bir söylenti yüzünden. Yahudi'yi bulmak zorundayım. Biliyorsun Washington'da birçok dostum var. İçlerinden biri bana dedi ki,
Ne dedi diye sordu Nichols.
Benim FTK binasına girerken görüldüğünü.
Federal Ticaret Komisyonu.
Ondan daha kötüsü bir tek FBI var.
Anlamıyorum.
Yahudi korkup kendini kurtarmaya kalkıştıysa, o insanlar çok akıllıdır biliyorsun. Kendini karıştırmadan anlatmanın yolları var. Söylentiler duyduğunu falan söyleyebilir.
İşimiz hakkında mı?
Disney dünyası hakkında olacak değil budala.
Bunu yapabileceğini sanmıyorum. FTK'ya vereceği herhangi bir ifadeyi kurcalayacaklardır ve inandırıcı olmak için az da olsa kendini de karıştırmak zorunda.
Bu avukat konuşması, Museviler senden daha akıllıdır.
Kırıcı oluyorsun. Benim kızım Musevi bir avukatla evli.
Evet, onu tanıyorum. Adına Stone diyor ama aslında Stein.
Mesleki nedenlerle bunu ben önerdim. Boston'da yaşıyorlar.
Şimdi kim kırıcı? Onu boş ver, Walburg'a dönelim. Sen ne olduğunu tahmin ediyorsun?
Kaynağından kuşku duyuyorum. Bununla birlikte daha büyük bir sorunumuz olabilir. Amsterdam'da bir bölünme.
Bu bok da ne? Açık konuş, varsayımlarla değil.
Ne?
Bildiklerini anlat, düşüncelerini değil.
Ne yazık ki kaynağım yanılmıyor. Amsterdam'daki çekişme Kaiser-Graut ile Goiderone arasında.
Schaffert boyun oğlu üstün gelecek tabii. Albert'in van der Meer ile birlik olması beni üzüyor.
Sen neden söz ediyorsun?
Albert'in Amsterdam'dan yana olduğu açık.
Bunu sana kim söyledi?
Seninki gibi bir söylenti. Tek söyleyeceğim bu.
Bu yeterli değil.
Duyacağım bu kadar, Jameson.
Her şey dağılıyor. Çılgınlık. Sen çılgınsın, ben çılgınım. Neler dönüyor?
Bilmek isterdim, dedi Stuart Nichols telefonu kaparken.
Saat akşamüstü 5'i çeyrek geçiyordu. Swenson ve Schwartz şirketi kapalıydı. Ama Albert Whitehead, Stuart Nichols ile yaptığı hoş olmayan telefondan sonra büroda kalmıştı. Kapısında bir tıkırtı oldu. Girin, diye seslendi Whitehead.
Evet efendim. Çekici bir sekreter içeriye girdi. İstediğinizi yaptım Bay Whitehead. Bay Nichols gidinceye kadar kadınlar tuvaletinde bekledim.
Teşekkür ederim Joanne. Otur lütfen.
Sekreter otururken Whitehead devam etti.
Daha önce kısaca söz ettiğim gibi bu toplantı son derece gizli. İşe yaramaması için dua ediyorum ama gün ışığına çıkan bazı bilgiler patronunla ilgili olabilir. Yalnızca olabilir diyorum, anlaşıldı mı?
Tabii.
İyi. Bay Nichols ile ne kadar zamandır çalışıyorsun?
Hemen hemen 2 yıldır efendim.
Patronunun sürekli olarak evraklar doldurduğunu, yasal belgeler hazırladığını, bu çeşit şeyler yazdığını biliyorum. Ama bir mahkemeye gizli tutulmak kaydıyla verilen ayrıntılı bir rapor ya da ifade hatırlıyor musun?
Düşünmeden, hayır bir dakika, 6-7 ay kadar önce bir vasiyet davası vardı. Rüştünü ispat etmemiş olan varis, mirasın büyüklüğünü gizli tutmak için mahkemeden koruma istemişti. O ana kadarki vergiler ödenmiş olduğu için mahkeme gizliliği kabul etti.
Bir tek o muydu?
Benim bildiğime göre evet efendim.
Whitehead bu cümleden nefret ederdi. Patronlarına bağlı sekreterler tarafından sık sık kullanılırdı. Kaç sekreter patronuyla birlikte daha iyi işlere gitmiştir. Sayılmayacak kadar çok.
Joanne, sana kesinlikle inanıyorum canım ama birkaç hissedarımız titiz bir araştırma yapmam için ısrar etti. Sen de Bay Nichols'ın yazdırdığı yazıların ya da hazırladığı belgelerin kopyası var mı?
Bütün belgelerin, mektupların, şirket içi yazışmalar dahil, Swenson ve Schwartz'ın hissedarları olduğunu bilmiyordum.
Konuşacağımız konu bu değil. Şirketi kurmama yardım eden küçük bir yatırımcı grubu. O kayıtlar nerede?
Bilgisayar disketlerinde tarih, gün ve saatleriyle sıralı.
Zahmet olmasa nerede olduklarını bana gösterir misin?
Tabii efendim.
Sekreter yerinden kalkıp Whitehead'in peşinden koridorun sonundaki bir büroya gitti. İçeriye girince adamı kocaman beyaz bir dosya dolabına götürdü. Dolabın içindeki raflarda yıllara ve aylara göre dizilmiş disketler vardı.
Aman tanrım, dedi Whitehead, ne koleksiyon.
Bay Nichols buna 5 yıl önce başladı. Bilgileri burada saklamanın ve bulmanın depoda tutmaktan daha kolay olacağını düşündü.
Çok haklı. Nasıl çalıştığını göster bana. Hepimizde aynı bilgisayarlardan var. Ama ben dosyaları açmakta biraz acemiyim.
Sekreter bir disket alıp bilgisayara taktıktan sonra uygun şifreleri girdi.
Ah evet, dedi Whitehead. Şimdi hatırladım. Gerçekten çok basit değil mi?
Evet Bay Whitehead. Kalıp size yardım edeyim mi? Kocamı arayabilirim.
Hayır hayır canım, sen git, ben yaparım ve unutma, küçük görüşmemiz, burayı ziyaretim yalnızca ikimizin arasında.
Anlıyorum efendim.
Benim ve yatırımcılarım adına yarın sabah kayıt defterinin altında bir zarf bulacaksın.
Buna gerek yok efendim.
Ah var, öyle değil mi?
Peki teşekkür ederim Bay Whitehead, umarım her şey yolundadır. Bay Nichols harika bir adam, çok kibar ve düşünceli.
Öyle ve iyi bir dost.
Ve tekmeyi yiyecek kahrolasıca bir hain.
İyi akşamlar efendim.
İyi akşamlar Joanne.
Whitehead son kaseti çıkardığında saat gece yarısına yaklaşmıştı. Yorulmuştu, gözleri kanlanmış, solukları kesikleşmişti.
3 yıl öncesine kadar giderek 4000'in üzerinde belgeyi gözden geçirmişti. Hiçbir şey yoktu. Nichols şirket dışından bir sekreter mi tutmuştu?
Tabii öyle yapmıştı, öyle yapmış olmalıydı. Sekreterinin gözü önünde Swenson ve Schwartz'ın başkanını suçlayamazdı. Yoksa yapabilir miydi? Sekreterler anlaşılmaz cinslerdi. Küçük paralar çalmaktan evlilikleri yıkmaya kadar her şeyi yaparlardı.
Tabii genç bayan, kocanı ara ve ona şirketin sahibiyle gece yarısına kadar çalışacağını söyle.
Sonra? Tecavüz mü? Şantaj mı?
Whitehead kendini zorlayarak yerinden kalkıp son disketi dosya dolabına koydu. Sonra masaya döndü ve telefonu kaldırıp Nichols'un limuzin servisinin numarasını çevirdi.
Korsika'daki Senatosa havalimanında geceyi çığlıklar sardı.
O da ne diye bağırdı Schofield kulübedeki yataktan fırlayarak.
Bilmiyorum dedi Price.
Kulübenin kapısı hızla açıldı ve Luther Considine koşarak içeriye girdi.
Tanrı aşkına birisi tercüme eder mi? Crazy Cat orada deliriyor.
Ne o diye sordu Brandon.
Siz bana söyleyin diye yanıt verdi Luther. Buraya koşuyor.
Hava kontrol görevlisi hızla içeriye daldı.
La radio, mare nostra, fuoco incendio.
Lentamente, lentamente dedi Schofield adama sakin olması için. İngilizce piacere.
Telsizde dedi görevli bozuk bir İngilizceyle. Bütün il Mediterraneo, yangınlar her yerde Muskat körfezinden Afrika'ya, İsrail'e kadar. Fuoco, inferno maledetto, il diavolo, dünyayı sarıyor.
Yangınlar her yerde dedi Bray tereddütle. Şeytan dünyayı teslim alıyor. Umman'dan İsrail'e ve Kuzey Afrika'ya kadar.
Akdeniz yangınları dedi Cameron. Mata Ryzen çıkardı. Bu bir işaret.
Sizinle geliyorum dedi Luther Considine. Benim köklerim Afrika'dan geldi. Kimse denizimizi yakamaz.
46. ayrımın sonu. Sayfa 506.